Ayrım 21, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 245, 20. bölüm. 12 Ekim pazar sabahı Wallander saat 9'da uyandı. Sadece 6 saat uyumasına rağmen iyice dinlenmiş hissediyordu. Emniyete gitmeden önce yürüyüş yapmaya karar verdi. Dün geceki yağmurdan iz kalmamıştı. Temiz ve berrak bir sonbahar günüydü. Sıcaklık neredeyse 9 dereceydi. Saat 10'u çeyrek geçe emniyete girdi. Odasına gitmeden önce danışmaya uğradı. Kimlerin geldiğini sordu. Martinson burada. Hanson'un birisini almaya gitmesi gerekti. Höglund hala gelmedi. Buradayım. Wallander kadının sesini arkasında duydu. Bir şey kaçırdın mı? Hayır dedi Wallander, ama benimle gel. Paltomu çıkarayım. Wallander memura bir arabanın saat 12'de Lodorup'a gidip Robert Modin'i almasını söyledi, yolu tarif etti. Sivil araba olmasına dikkat edin diye ekledi, çok önemli. Birkaç dakika sonra Höglund onun odasına girdi. Bugün daha az yorgun görünüyordu. Wallander ona evde durum ne diye sormayı düşündü, ama tabii her zamanki gibi doğru zamanlı olup olmadığını düşündü. Onun yerine Hanson'un bulduğu ve şu anda almaya gittiği potansiyel tanıktan bahsetti. Ona ayrıca Robert Modin'den de söz etti. Falk'ın bilgisayarındaki bilgilere erişmelerine yardımcı olabilirdi. ''Hatırlıyorum o çocuğu'' dedi Höglund, Wallander sözünü bitirince. ''Sence bilgisayarda önemli bir şey bulacak mı?'' ''Sanmıyorum, ama Falk'ın neler çevirdiğini bilmek zorundayız. Bence bugünlerde herkes elektronik bir kişiliğe dönüşüyor.'' Sonra Hanson'un emniyete getireceği kadından bahsetmeye başladı. ''Bir şey gördüğünü anlatan ilk kişi olacak'' dedi Höglund, kapının eşiğine yaslanıyordu. Yeni edinmişti bu alışkanlığı. Eskiden doğrudan içeri girip sandalyeye otururdu. Dün gece biraz düşündüm, taşındım. Televizyon seyrediyordum ama dikkatimi veremedim. Çocuklar yatmıştı. Kocan? Eski kocam. Şu anda Yemen'de sanırım. Neyse, televizyonu kapattım ve bir bardak su koyup mutfakta oturdum. Olan biten her şeyi zihnimde en basit haliyle canlandırmaya çalıştım. Gereksiz ayrıntıları ayıkladım. Bunu yapabilmek imkansız dedi Wallander. Ayrıntılarla ilgili kısım yani. Şu noktada neyin gereksiz olduğunu bilemezsin. Bana gerçekleri üst üste ekleyip ölçmeyi ve daha az önemli duranları elemeyi sen öğretmiştin. Ne sonuca vardın peki? Belli başlı şeyler sabit. Mesela Falk ve Höckberg arasında bir bağ olduğu, elektrik rölesi bize bu konuda şüphe bırakmıyor. Fakat bu olayların zamanlaması sanki henüz keşfetmediğimiz bir olasılık olduğunu işaret ediyor gibi. Ne olabilir bu? Falk ve Höckberg'in birbiriyle doğrudan bağlantılı olmaması. Wallander Höglund'un ne yöne gittiğini anlamıştı. Önemli olabilirdi. Yani dolaylı yoldan birbiriyle bağlantılı diyorsun, başka birisi aracılığıyla. İkisinin ölüm sebebi apayrı olabilir. Ne de olsa Höckberg yanarak can verdiğinde Falk çoktan ölmüştü. Ancak onu öldüren kişi sonradan Falk'ın cesedini çalmış olabilir. ''Yine de bu bize ne aradığımızı göstermiyor'' dedi Wallander. ''Ortak bir payda yok.'' ''Belki de en baştan başlamamız gerekiyor'' dedi Höglund. ''Düşünceliydi. Lundberg de taksiciydi.'' ''Onunla ilgili elimizde bir şey var mı?'' ''Adı elimizdeki hiçbir kayıtta geçmiyor. Birkaç iş arkadaşıyla konuştum. Kimsenin onun hakkında söyleyecek kötü bir lafı yoktu. Bütün gün taksi kullanır, boş vaktini de ailesiyle geçirirmiş.'' Beklenmedik bir şekilde canice son bulan huzur dolu normal bir İsveç hayatı. Dün gece mutfakta otururken kafama dank eden şey şuydu. Adamın namı fazla kusursuzdu. Hiçbir yerde leke yok. Eğer itiraz etmezsen onun hayatını biraz kurcalamak istiyorum. Olur tabii. Çocukları var mı? İki oğlan, biri Malmö'de yaşıyor, biri burada merkezde. Bugün onlara ulaşmaya çalışacaktım. Aynen devam et. Lundberg cinayetinin arkasında basit bir soygundan daha fazlası olup olmadığını saptamak bayağı önemli. Bugün bağlantı yapacak mıyız? Yaparsak haber veririm. Wallander Höglund'un söylediklerini düşündükten sonra kantinden kahve almaya gitti. Masadaki gazeteyi aldı, odasına girince gazeteyi karıştırmaya başladı. Ama bir şey dikkatini çekince durdu. Kişisel ilanlar sayfasında rumuzu Data Mötet olan bir ilan vardı. Wallander ilanı baştan sona okudu. Bilgisayarını açtı ve çabucak bir ilan karaladı. Eğer şimdi yapmazsa bir daha asla yapamayacağını biliyordu. Kimse bilmek zorunda değildi, anonim kalırdı. Mümkün olduğunca basit ve net bir şeyler yazmaya çalıştı. Boşanmış polis, tek çocuklu, kendine arkadaş arıyor. Evlilik değil ama aşk peşinde. Yaşlı kurt yerine labrador rumuzunu seçti. Yazının çıktısını aldı, metni de bilgisayara kaydetti. Sayfayı zarfa koydu, adresi yazıp pulu yapıştırdı, sonra cebine koydu. Hatta heyecanlanmıştı bile. Büyük ihtimalle hiç cevap alamayacaktı. Ya da alacağı cevapları hemen eleyecekti. Ama heyecan heyecandı işte, inkar edemezdi. Derken Hanson kapıda belirdi. Geldi dedi tanığımız Alma Högström. Wallander kalkıp onun peşinden küçük toplantı odalarından birine doğru yürüdü. Kadının yanında yerde bir Alman çoban köpeği yatıyordu. Köpek onları şüpheyle süzdü. Wallander kadına selam verirken kadının bu ziyaret için hususi giyinip hazırlandığını sezdi. ''Vakit ayırıp buraya gelmenize sevindim.'' dedi. ''Hem de pazar olmasına rağmen.'' Basma kalıp ifadelerine hayret etmişti. Bunca yıl sonra nasıl da samimiyetten bu kadar uzak konuşabiliyordu. ''Eğer polis görgü tanığına başvuruyorsa elbette ki yardımcı olmak o kişinin vatandaşlık görevidir.'' ''Kadın benden beter.'' diye düşündü Wallander. ''1930'larda çekilmiş kötü bir film izliyoruz sanki.'' Yavaş yavaş kadının gördüğünü zannettiği olayların üstünden geçtiler. Wallander sorguyu Hanson'a bıraktı, kadının cevaplarını kendisi not aldı. Kadın saat 11.30 sularında koyu renkli van tipi bir araba fark etmişti. Saatten emindi çünkü kol saatine bakmıştı, böyle dedi. Eski bir alışkanlık bu, içime işlemiş artık. Her zaman sandalyede hasta mı olurdu? Dop dolu bekleme salonunda da bekleyenler. Zaman hep çok hızlı geçerdi. Hanson kadının ne tür bir araba gördüğünü detaylandırmasını istedi. Birkaç sene önce derlediği bir dosyayı yanında getirmişti. İçinde değişik model arabaların resimleri ve bir renk şeması vardı. Doğal olarak artık bunları yapan çok sayıda bilgisayar programı mevcuttu. Fakat Hanson tıpkı Wallander gibi çalışma alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanıyordu. Muhtemelen bir Mercedes olduğu sonucuna vardılar, lacivert ya da siyah. Kadın plakayı fark etmemişti, arabada birisinin olup olmadığını da, fakat arabanın arkasında bir insan karaltısı görmüştü. Aslında gören ben değildim diye açıkladı, köpeğim Red Bar, kulaklarını dikti ve o tarafa doğru uzattı. ''Gördüğünüz şeyi tarif etmeniz zor olabilir, farkındayım.'' dedi Hanson, ''ama denemenizi isterim, kadın mıydı erkek miydi?'' Kadın uzunca düşündükten sonra cevap verdi. ''Bence erkekti.'' dedi nihayet. ''Sonra ne oldu?'' ''Her zamanki yürüyüş durumu tamamladım.'' Hanson masaya bir harita serdi. Kadın ona güzergahını gösterdi. ''Yani dönüşte oradan tekrar geçtiniz. Araba o zaman gitmiş miydi?'' ''Evet.'' ''Saat kaç gibi?'' ''12.10 geçiyor olmalı.'' ''Nereden biliyorsunuz?'' ''Eve saat 12.25 gece döndüm. O noktadan eve yürümem 15 dakika sürer.'' Kadın ona haritadan oturduğu yeri gösterdi. Wallander ve Hanson onunla aynı fikirdeydi. Aşağı yukarı o kadar sürerdi. ''Fakat eve yürürken o bölgede herhangi bir şey görmediniz.'' dedi Hanson ''ve köpeğiniz hiçbir tepkide bulunmadı.'' ''Hayır.'' ''Şaşırtıcı değil mi?'' diye Wallander'e döndü Hanson. ''Ceset düşük sıcaklıkta saklanmış olmalı.'' dedi Wallander. ''Kokmuyordu. Nüyberg'e ya da köpekli ekiplerden birine sorabiliriz.'' ''İyi ki görmemişim.'' dedi Alma Högström kendinden emin bir sesle. ''Hayal etmesi bile berbat. Gecenin bir vakti sokağa ceset getiren bir insanı aklım almıyor.'' ''Akşam yürüyüşlerinde normalde gördüğünüz bu adamın isminin Falk olduğunu biliyor muydunuz?'' dedi Wallander. Kadının verdiği cevaba çok şaşırdılar. ''Bir zamanlar benim hastamdı, dişleri sağlamdı. Onu sadece iki kere gördüm ama isim ve yüz hafızam çok güçlüdür.'' ''Geceleri sıklıkla yürüyüşe çıkar mıydı?'' dedi Hanson. ''Haftada birkaç defa karşılaşırdım onunla. Her zaman yalnız olurdu. Bazen merhaba derdim ama sanki rahatsız edilmek istemiyordu.'' Hanson Wallander'e doğru bakınca o da başıyla onayladı. Başka bir şeye ihtiyacımız olursa sizi ararız dedi. Bu arada sizin de aklınıza bir şey gelirse elbette arayabilirsiniz. Hanson kadını kapıya kadar geçirdi. Wallander olduğu yerde kaldı. Kadının söylediklerini düşünüyordu. Bu vakayı daha iyi ele almalarını sağlayacak hiçbir şey öğrenememişlerdi. Hanson geri gelip dosyalarını topladı. Siyah ya da lacivert bir Mercedes dedi. Yakın zamanda çalınmış arabaları araştırmalıyız. Wallander başıyla onayladı. Ayrıca koku meselesini de köpekli ekiplerden biriyle konuşmalıyız. En azından belli bir zaman bilgisi var. Şu aşamada çok şey ifade ediyor. Wallander odasına döndü. Saat 12'ye çeyrek vardı. Martinson'u arayıp ona gece olan biteni anlattı. Martinson tek kelime etmeden dinledi. Wallander sinir oldu ama kendini tutmayı başardı. Martinson'dan aşağı inip Modin'le tanışmasını istedi. Dairenin anahtarını danışmaya getireceğini söyledi. Öğretici olabilir dedi Martinson onu görünce. Gerçek bir ustanın güvenlik duvarlarını aşmasını izlemek yani. Sorumluluk hala bende, seni temin ederim dedi Wallander ama onun yalnız kalmasını istemiyorum. Martinson Wallander'in bu nazik ironisini fark etmiş de hemen savunmaya geçti. Hepimiz senin gibi olamayız ki dedi. Bazılarımız mevzuatı ciddiye alıyor. Biliyorum dedi Wallander sabırla. Haklısınız da tabii ki. Yine de bu izni almak için Lisa ya da savcıya gitmeyeceğim. Martinson ön kapıdan çıkıp gözden kayboldu. Wallander acıkmıştı, şehre yürüdü. Istvan'ın pizza restoranında öğle yemeği yedi. Istvan çok meşguldü. Fu Cheng ve sahte kredi kartı hakkında konuşmaya fırsatları olmadı. Wallander emniyete dönerken çöp çatanlık ajansına mektubunu postaladı. Tek bir cevap bile almayacağından adı gibi emindi. Odasına ulaştığında telefonu çalıyordu. Arayan Nüberg'ti. Wallander tekrar koridora çıktı. Nüberg'in odası bir alt kattaydı. Wallander oraya gittiğinde Nüberg'in masasında plastik poşetlerin içinde Lundberg cinayetinde kullanılan çekiç ve bıçağın durduğunu gördü. Wallander içeri girince bugün itibariyle 40 yıllık polisim diye konuşmaya başladı Nüberg huysuz huysuz. Pazartesi güne işe başladım ama tabii ki anlamsız yıl dönümüm pazara denk gelecekti. Mesleğinden bu kadar bunaldıysan istifa etmelisin dedi Wallander. Dilini tutamayıp onu terslemesine şaşırmıştı. Nüberg'i hiç öyle terslemezdi. Hatta bu mendebur meslektaşının yanında patavatsızlıktan uzak durmaya özen gösterirdi. Fakat Nüberg hiç bozulmadı. Meraklı meraklı Wallander'a baktı. ''Vay vay vay'' dedi. ''Ben de buranın tek huysuzu ben sanıyordum.'' ''Boş ver, ciddiye alma sen beni.'' diye mırıldandı Wallander. Nüberg buna sinirlendi. ''Tabii ki ciddiye alacağım çünkü ciddiydin. Asıl mesele bu zaten. İnsanlar neden içinden geçen öfkeyi dışa vurmakta bu kadar çekiniyor anlamıyorum. Neyse haklısın zaten söyleniyordum.'' ''Belki de en sonunda hepimiz bu hale geliyoruz.'' dedi Wallander. Nüberg içinde bıçak duran plastik poşeti sabırsızca önüne çekti. ''Parmak izi incelemesinin sonucu geldi.'' dedi. ''Bu bıçakta iki farklı parmak izi var.'' Wallander ilgiyle eğildi. Persson ve Höckberg mi? Aynen. Yani Persson bu olayda yalan söylemiyor olabilir. En azından bir ihtimal işte. Yani cinayetten Höckberg sorumlu olabilir. Öyle bir şey ima ettiğim yok. Bu benim işim değil. Sadece sana bulduklarımı söylüyorum. Doğal bir ihtimal bu o kadar. Peki ya çekiç? Sadece Höckberg'inki. Başka parmak izi yok. Wallander başıyla onayladı. Bunu bilmek iyi oldu. ''Daha fazlasını biliyoruz.'' dedi Nüberg masasına saçılmış kağıtları karıştırarak. ''Bazen adli tıpçılar kendi beklentilerini bile aşıyor. Darbelerin tek tek geldiğine kanaat getirdiler. Önce adama çekiçle vurulmuş, ondan sonra da bıçak saplanmış.'' ''Tam tersi olmadığından eminsiniz yani.'' ''Evet eminiz, aynı anda olmadığından da.'' ''Bunu nasıl bilebiliyorlar ki?'' ''Sana tam açıklayamam, açıklaması güç.'' Yani Höckberg saldırının ortasında silah mı değiştirdi? Sanırım Persson bıçağı çantasına tutuyordu ama Höckberg isteyince çıkarıp ona verdi. Tıpkı bir operasyon gibi dedi Wallander ürpertiyle. Aletlerini isteyen bir cerrah gibi. Bir dakika bunu etraflıca düşündüler. Neuberg sessizliği bozdu. Bir şey daha var. Trafo'da bulunan o çanta kafama takılmıştı. Yanlış yerde duruyordu. Wallander onun devam etmesini bekledi. Neuberg mükemmel ve son derece titiz bir delil inceleme uzmanıydı ve bazen beklenmedik soruşturma yeteneğini ortaya sererdi. Oraya gittim dedi. Çantayı da yanımda götürdüm. Çantayı bulunduğu noktaya, çitlerini oraya fırlatmayı denedim ama o kadar uzağa atamadım. Nasıl yani? Oranın nasıl bir yer olduğunu hatırlıyorsun. Kuleler, direkler, yüksek gerilim hatları tellerle dolu. Çanta hep bir şeye takılıyordu. Yani birisi çantayı oraya taşımış olmalı. Olabilir. Peki neden acaba? Bir fikrin var mı? Bariz açıklama çantanın oraya bilerek konduğu yönünde olabilir. Çünkü birileri çantanın bulunmasını istemiş olabilir. Ama belki hemen bulunmasını istememiş. Birisi cesedin kimliğinin belirlenmesini istedi ama hemen değil. Evet, aynen öyle düşünüyordum. Fakat sonra başka bir şey keşfettim. Çantanın bulunduğu yer tam da projektörden gelen ışığın altıydı. Wallander, Neuberg'in ne yöne doğru gittiğini sezdi fakat ağzını açmadı. Şimdi sadece şunu düşünüyorum. Çanta birisi içini karıştırıp bir şeyler aradığı için mi oradaydı? Belki de bir şey bulmuştu. Ben de öyle düşünüyorum ama bu kısmı bulmak sizin işiniz. Wallander ayağa kalktı. İyi işte dedi. Sağlam noktaya basmış olabilirsin. Wallander merdivenlerden çıktı. Höglund'un odasında durdu. Höglund bir tomar kağıda eğilmiş çalışıyordu. Höckberg'in annesiyle iletişime geçmeni istiyorum dedi. Sor bakalım kız çantasında genelde ne taşırmış? Ona Neuberg'in fikrinden bahsetti. Telefonla konuşmasını bekleme zahmetine girmedi. Huzursuz hissediyordu. Tekrar odasına döndü. Yıllar yılı bu koridorlarda mekik dokurken kim bilir kaç kilometre yürümüşümdür diye merak etti. Odasında telefonun çaldığını duyunca acele etti. Martinson arıyordu. Bence buraya gelme vaktin dedi.
Niye?
Robert Modin işinin ehli bir delikanlı.
Ne oldu?
Tam umduğumuz şey oldu. Girdik. Bilgisayar kapılarını açtı.
Wallander telefonu kapattı. Nihayet diye düşündü. Biraz zaman aldı ama nihayet başardık.
Paltosunu giyip emniyetten çıktı.
12 Ekim pazar günü. Saat 2'ye çeyrek vardı.
21. ayrımın sonu. Sayfa 254.